Ayrım 23. Lisans, EKPSS, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, Konu Kitabı. Sayfa 415. 2. Ege'de Hava Kontrol Sahası. 1974 buhranı ile ortaya çıkan bu sorunun iki unsuru vardır. Ege'de Yunanistan'ın hava sahası yüksekliği, fır hattı Ege üzerinde uçan uçakların bilgilerinin İstanbul'a mı yoksa Atina'ya mı verileceği meselesi. 3. Karasular meselesi. Lozan Barış Antlaşması'nda Ege karasularının genişliği 3 mil kabul edilmiştir. Bu genişliği Yunanistan 1936'da, Türkiye ise 1964'te 6 mile çıkarmıştır. Ege Denizi'nde uluslararası sular %49, Yunanistan suları %43, Türkiye'nin suları ise %7'dir. Yunan sınırı 12 mil olursa, Ege Denizi'nde Yunan su oranı %64'e çıkacaktır. Yunanistan, 1974 Barış Harekatı'ndan sonra Ege'de karasularının genişliğini 12 mile çıkarmak istemiştir. Türkiye bu durumu savaş sebebi saymış, Yunanistan geri adım atmıştır. Eğer Yunanistan karasularını 12 mile çıkarırsa ve Türkiye de bunu kabul ederse, Ege bir Yunan denizi haline gelecektir. İstanbul'dan kalkan bir gemi büyük oranda Yunan karasularından geçecektir. Ege'de balıkçılık yapılması çok zorlaşacaktır. Türkiye'nin Ege kıyıları Yunan tehdidi altına girecektir. 1. Türkiye'de meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler, bunalımlı yıllar, 1960 ila 1980. A. Siyasi gelişmeler. 1946 yılına kadar Türkiye tek parti tarafından idare edilmiştir. 1946'da kurulan Demokrat Parti, 1950 seçimlerinde ülkede büyük çoğunluğun oyunu alarak yönetime geçmiştir. Bu parti, özel teşebbüs ve yabancı sermayeye dayalı yatırımlara ağırlık vermiş, dış yardım alınmış ve tarımda makineleşmeye ağırlık verilmiştir. Demokrat Parti'nin ilk işlerinden biri ezanı Türkçeden Arapçaya çevirmek olmuştur. Radyoda dinsel yayınları başlatır ve ilkokullara zorunlu din dersi koydurur. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ve savaş sonunda ülkede yoksulluğun had safhada olması Demokrat Parti'ye olan sempatiyi artırmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Dünya Bankası'nın desteğiyle liberal ekonomik anlayış ülkede yaygınlaşmaya başlamıştır. 1952'de Kore'ye asker gönderilmesi ve NATO'ya girilmesi uluslararası koşulları Türkiye lehine çevirmiştir. Türkiye'de 1953'te CHP'nin malları hazineye devredildi, halk evleri kapatıldı, 1954'te köy enstitüleri kapatıldı, 1954'te laiklikten uzaklaştığı iddiası ile Millet Partisi kapatıldı. 1954'ten sonra ülke ekonomisi duraklama seyrine girdi. Enflasyon yükseldi, fiyatlar arttı, bazı mallar yokluk ve kara borsaya düştü. Yağ, şeker, gaz yağı. 1957'den itibaren siyasi yaşamdaki hoşgörü eksikliği ve belirtilen ekonomik nedenler siyasi ortamı gerginleştirdi. Bu şartlar altında 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi gerçekleşmiş ve Demokrat Parti iktidarına son verilmiştir. Anayasa yürürlükten kaldırılarak meclis kapatılmıştır. Cumhurbaşkanı, başbakan, pek çok bakan ve milletvekili yargılanmıştır. Bu yargılama sonucunda Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilmiştir. 1961. Not: 11 Nisan 1990 tarihinde kabul edilen kanunla, İdam edilen bu devlet adamlarının itibarları iade edilmiş ve aynı kanun uyarınca naaşları kendileri için İstanbul'da yaptırılan anıt mezara devlet törenlerinde defnedilmiştir. 27 Mayıs 1960'ta bir grup subayın Alparslan Türkeş gibi oluşturduğu Milli Birlik Komitesi yönetime el koymuştur. 27 Mayıs askeri müdahalesi ve MBK. 27 Mayıs 1960'ta 38 subaydan oluşan Milli Birlik Komitesi, ülke yönetimine el koydu. Komite, 1924 Anayasası'nda değişiklik yaparak geçici bir anayasa düzeni kurdu. Bu anayasaya göre, Milli Birlik Komitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerine sahiptir. Komite, yasama ve yürütme yetkisini elinde bulundurmaktadır. düşürülen Cumhurbaşkanı'nı, Başbakanı, bakanları ve eski iktidar milletvekillerini yargılamak üzere Yüksek Adalet Divanı kurulacaktır. Uyarı. Milli Birlik Komitesi, Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel'i Milli Birlik Komitesi Başkanlığı'na getirir. Milli Birlik Komitesi, Menderes'in kapattığı üniversiteleri açtırır, basın yasağını kaldırır, İstanbul Üniversitesi Rektörü'ne yeni bir anayasa hazırlattırır. Milli Birlik Komitesi, eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı vatana ihanet suçundan mahkemeye verdi. Ayrıca tembel, yeteneksiz, reform düşmanı oldukları iddia edilen 147 öğretim görevlisinin üniversiteden atılması kararlaştırıldı. Bu ülkede büyük tepkiye neden oldu. 14'ler olayı. Milli Birlik Komitesi, iktidarın sivillere devredilmesinde acele edilmemesini savunan Kurmay Albay Alparslan Türkeş ve 13 arkadaşını emekliye sevk ederek yurt dışı görevlerine gönderilmesi. Milli Birlik Komitesi, 12 Ocak 1961'de siyasi parti faaliyetlerine izin verir. Ancak kapatılan Demokrat Parti için propaganda yapılmasına izin vermez. Seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, Yeni Türkiye Partisi gibi bazı partiler katıldı. Not: 1961 Anayasası'nda Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi olmak üzere iki meclisli bir yapı oluşturulmuştur. Anayasa 9 Temmuz 1961'de %60.4 oyla kabul edildi. Ayrıca Demokrat Parti üyelerinin tutuklanıp yargılandığı Yassıada Mahkemesi sanıklarının 15 hakkında ölüm, 32'si hakkında müebbet hapis cezası verilmiş, diğer üyeler de 4 ila 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmıştı. 26 Ekim 1961'de Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı seçildi. Gürsel, yapılan seçimlerde en yüksek oyu alan İsmet İnönü'ye hükümeti kurma görevini verdi. İnönü, Adalet Partisi ile koalisyon hükümetini kurdu. 20 Kasım 1961'de kurulan koalisyon hükümeti programı, planlı kalkınma, özel teşebbüsü destekleme, enflasyon ve işsizlikle mücadele, toprak reformunu uygulama, yabancı sermayeyi destekleme gibi konuları içermiştir. 22 Şubat 1962'de Ankara'da Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir liderliğinde ihtilal girişimi engellendi. İnönü'nün saygınlığı arttı. Ayrıca 147 üyenin üniversiteye yeniden dönmesi kararlaştırıldı. 11 Nisan'da Anayasa Mahkemesi kuruldu. İnönü 30 Mayıs 1962'de hükümetten istifa etti. Yeni hükümet AP dışında meclisteki bütün partilerin katılımı ile kuruldu. 1953'te Demokrat Parti tarafından el konulan Cumhuriyet Halk Partisi malları 1963'te iade edildi. Uyarı. 1964'te Adalet Partisi Başkanlığı'na Süleyman Demirel getirildi. Adalet Partisi seçimlere Demokrat Parti'nin sembolünü kullanarak girdi. Yapılan seçimlerde Adalet Partisi salt çoğunluğu aldı. 2. Demirel dönemi 1965-1969. 10 Ekim 1965 yılında yapılan erken genel seçimlerde Adalet Partisi %52.87 oranlık oyla 240 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi %28.75 oranla 134 milletvekili, Millet Partisi %6.16 oranla 31 milletvekili, CMKP %2.24 oranla 11 milletvekili, YTP %3.72 oranla 19 milletvekili, TİP %2.97 oranla 15 milletvekili çıkararak meclise girmeye hak kazanmıştır. Adalet Partisi iktidara gelirken yeni bir seçim kanunu, basın suçlarının affı, özel sektörün ve yabancı sermayenin desteklenmesi gibi vaatlerde bulunmuştu. Ancak bu dönemde NATO'nun Türkiye'yi koruyup koruyamayacağı tartışmaları, işçi ve öğrenci hareketleri giderek yoğunlaşmaya başlamıştı. Bu dönem işçi grevlerinin, üniversiteler arasında sağ-sol kavgalarının başladığı bir dönem oldu. Bu dönemde sağ görüşlü öğrenciler komünizme karşı mücadele ederken, sol görüşlü öğrenciler İstanbul'a gelen 6. filoya karşı gösteriler yapmıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde başlayan öğrenci olayları ülkede yaygınlaşmış, gösteriler sırasında bir öğrenci öldürülmüştür. Sol görüşlü öğrenciler taşlı sopalı 6. filoya saldırmış, İzmir'de bir camide bomba patlatılmıştır. Öğrenci olaylarından dolayı İstanbul Üniversitesi süresiz kapatılmış, ODTÜ'yü ziyaret eden Amerikan Büyükelçisi'nin arabası yakılmıştır. Uyarı. Cemal Gürsel'in hastalığı sebebiyle Cumhurbaşkanı seçimleri yapılmış, 28 Mart 1966 yılında Cevdet Sunay, Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı olarak görev yapmaya başlamıştır. Demirel döneminde 1967'de Anadolu markalı ilk Türk otomobili piyasaya çıktı. 1968'de ilk televizyon denemesi başlatıldı. 1970'te İstanbul Boğaz Köprüsü'nün temelleri atıldı. Başbakan Demirel, ülkede giderek artan terör ve anarşi olaylarına karşı sert tedbirler aldı. Bu olaylar, ekonominin bozulmasında önemli bir etken olmuş, üretim azalmış, Türk parası %66 oranında değer kaybetmiştir. Pek çok temel ihtiyaç maddesi ayrı oranda yükselmiştir. 26 Ocak 1970'te Necmettin Erbakan, Milli Nizam Partisi kurarak sağ kesimde oluşan boşluğu doldurmak için siyasete başlamıştır. 1970 yılında ordu, ülkenin gidişatının kötü olduğunu Cumhurbaşkanı Sunay'a bildirmiş, kendisinden tedbir almasını istemiştir. 1971 yılına gelindiğinde ise ülkedeki anarşi ve terör olayları yurt geneline yayılmıştır. Camiler ateşe verilmeye başlanmış, tahrikçiler ülkenin dört bir tarafında ortaya çıkmaya başlamıştır. Yine bu tarihte Ankara'da dört Amerikalı subay şehir gerillaları tarafından kaçırılır. Bu olayı Türkiye Halk Kurtuluşu Ordusu sahiplenir. 3. Nihat Erim Hükümetleri. 12 Mart 1971 tarihinde saat 13.30'da 12 Mart muhtırası ile ordu yönetime rest çekmiştir. Bunun neticesinde Demirel görevinden istifa etmiştir. Demirel'in istifasına ve ordunun siyasete karışmasına İnönü tepki gösterse de, meclis dışından ve farklı partilerin milletvekillerinden oluşan geniş tabanlı ve hiçbir siyasi partiyle doğrudan ilişkisi olmayan Nihat Erim hükümeti kurulmuştur. Nihat Erim hükümetinin ilk işi, ülkede asayişi sağlamak olmuştur. 11 ilde sıkı yönetim ilan edilmiş, siyasi gençlik örgütleri kapatılmıştır. Sendika toplantıları ve seminerleri yasaklanmış, gazetelere kısa süreli kapatma cezaları uygulanmıştır. Grev ve lokaf yasağı getirilmiş, bazı uç yayın ve basın organları kapatılmıştır. Hükümetin bu çalışmalarına karşılık bazı sol örgütler, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Abraham Elrom'u kaçırmış, bu durum Türkiye'nin itibarını zedelemiştir. Diğer yandan üniversitelerde geniş tutuklama hamlesi başlatılmış, Başbakan 1961 Anayasası'nın Türkiye için lüks olduğunu, 12 Mart öncesine dönülmeyeceğini söylemiştir. 1970'te ülkede devalüasyon ortaya çıkmıştır. Nihat Erim hükümeti, toprak, eğitim ve vergi reformlarına öncelik verme, ağır sanayiyi mutlaka kurma, toprak reformunu yapma, tarımsal serveti vergilendirme, özel sektörü teşvikten vazgeçme gibi bir dizi amaçları prensip edinmiştir. Toprak reformuna büyük toprak sahipleri ve Türkiye Odalar Birliği tepki göstermiştir. Adalet Partisi'nin hükümeti yıkmak için bakanlarını geri çekmesiyle Nihat Erim görevinden istifa etmek zorunda kalır. 4 Aralık 1971. Ülkede asayişi sağlaması için yeniden göreve partiler üstü teknokrat hükümet olan 2. Nihat Erim hükümeti kurulmuştur. Siyasi parti liderlerinin desteğinden yoksun kalan Erim, 17 Nisan 1972'de yeniden istifa etmiştir. Not: Cumhurbaşkanı, ülkedeki anarşiyi önlemek için Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kurulmasına karar verdi. 1972 yılında İsmet İnönü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanlığını Bülent Ecevit'e devretmek zorunda kaldı. Ekim 1972'de kapatılan Milli Nizam Partisi'nin yerine Milli Selamet Partisi kuruldu. 1961 Anayasası, 1971 ve 1973 yıllarında askerlerin müdahalesiyle önemli değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikler şunlardır. Yürütme organı güçlendirildi. TRT'nin özerkliği kaldırıldı. Temel hak ve hürriyetlere daha ciddi sınırlamalar getirildi. AYİM, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kuruldu. Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verildi. DGM, Devlet Güvenlik Mahkemesi kuruldu. 4. 1973 seçimleri ve CHP-MSP koalisyonu. CHP, 1973 seçimlerine Bülent Ecevit'in liderliğinde girdi. Seçimlere düzen değişikliği söylemleriyle giren CHP'nin slogan ve seçim öncesinde hazırladığı ayrıntılı bildirge Ak Günleri adını taşıyordu. CHP, %33,3 oy alarak seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 185 milletvekiliyle girmiş olmakla birlikte tek başına iktidar olamadı. Adalet Parti ile koalisyon gerçekleşmeyince, Necmettin Erbakan'ın liderliğindeki Milli Selamet Partisi ile koalisyon hükümeti kuruldu. Yapısal uyuşmazlıkların yoğun olarak yaşandığı bu koalisyon hükümeti 9 ay kadar sürdü. Ocak ile Eylül 1974. Hükümetin kısa ömürlü olmasına rağmen bu dönemde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı ve Kıbrıs çıkarması Bülent Ecevit'e bir artı sağlasa da koalisyon bozulmuş ve erken seçime gidilmiştir. Aylar süren hükümet krizinden sonra sağ partilerin oluşturduğu 1. Milliyetçi Cephe MC hükümeti kurulmuştur. 1975 ila 1977. Koalisyonun büyük ortağı ise Süleyman Demirel'in liderliğindeki Adalet Partisi olmuştur. 1977 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi %41 oy almasına rağmen elde ettiği 213 milletvekili hükümet kurmasına yetmediği için Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel tarafından AP, MSP, MHP'den oluşan hükümet kuruldu. Bu hükümet kamuoyunda ve siyasal çevrelerde 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti olarak adlandırıldı. 1978'de Adalet Partisi'nden ayrılan 11 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılımıyla bu hükümet düştü. 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti, Cumhuriyet'in gen soruyla düşürülen ilk hükümetidir. 3. Ecevit Hükümeti, 5 Ocak 1978'de Adalet Parti'den istifa eden 11'lerin de katılımıyla 229 gibi kritik bir oyla güven oyu almış, bakanlık sayısını 34'e çıkartmış ve yeni bir hükümet kurmuştur. 5. 12 Eylül dönemi. Türk Silahlı Kuvvetleri yer yer meydana gelen şiddet ve terör olaylarını gerekçe göstererek 12 Eylül 1980'de demokratik yönetimi ortadan kaldırarak askeri müdahaleyi gerçekleştirmiştir. 24 Kasım 1983'e kadar devam eden bu dönem Türk siyasi tarihine 12 Eylül dönemi olarak geçer. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin sebepleri şunlardır. 1979 ila 1980 yıllarında çok sayıda siyasi amaçlı faili meçhul cinayetlerin gerçekleşmesi, Abdi İpekçi, Nihat Erim, Fikret Ünsal, Mürsel Karataş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birçok turun ardından yeni bir cumhurbaşkanı seçilememesi. Konya'da şeriat içerikli Kudüs mitinginin yapılması. 1974 Amerikan ambargosu ile dış yardım ve desteğin kesilmesi. Dış ticaret açığındaki artış, döviz darboğazı, işsizlik ve ekonomik sıkıntıların giderek artması. Sağ-sol gerginliğine dayanan siyasal ve toplumsal şiddet olaylarının yoğunlaşması gibi gelişmeler, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren liderliğindeki ordu mensuplarının 12 Eylül 1980 günü devlet yönetimine el koyması sonucunu doğurmuştur. Bu müdahale ile Süleyman Demirel'in başbakanı olduğu hükümet görevden alındı, Türkiye Büyük Millet Meclisi feshedildi. 1970 sonrasında değiştirilen 1961 Anayasası tamamen rafa kaldırıldı ve Türkiye siyasetinin yeniden tasarlandığı bir askeri dönem başladı. Kenan Evren, milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına, tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmesine, sivil toplum örgütü liderlerinin tutuklanmasına ve yurt dışı yasağının uygulanmasına karar verdi. 12 Eylül 1980'de siyasi iktidarı eline alan Türk Silahlı Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren Başkanlığında kuvvet komutanlarından oluşan Milli Güvenlik Konseyi'ni oluşturdu. Kenan Evren aynı zamanda devlet başkanlığı görevini de üstlendi. Bülent Ulusu'nun başkanlığında Bakanlar Kurulu oluşturuldu. Profesör Orhan Aldıkaçlı başkanlığında kurulan komisyonun hazırladığı anayasa 7 Kasım 1982'de halk oyuna sunularak kabul edildi. 6. 1983 seçimleri. Bülent Ulusu'nun ülkede birlik ve düzeni sağlayamaması, sağ-sol kavgasının devam etmesi, görevinden ayrılmasının nedenidir. 1982 Anayasası'nın kabulünden sonra 24 Nisan 1983 tarihinde yeni Siyasi Partiler Kanunu kabul edildi. Bu kanunun kabulünden sonra kapatılan eski siyasi partilerin seçimlere katılması engellendi. 6 Kasım 1983 genel seçimine Milli Güvenlik Konseyi'nin izin verdiği Anavatan Partisi, Halkçı Parti, Büyük Türkiye Partisi ve Milliyetçi Demokrasi Partisi katılabildi. Yapılan genel seçimleri Anavatan Partisi kazandı. Halkçı Parti ikinci ve Milliyetçi Demokrasi Partisi de sürpriz bir şekilde üçüncü oldu. 1983'te yapılan seçimlerde Anavatan Partisi lideri Turgut Özal, 1983 ila 1993 tek başına iktidara gelmişti. Ekonomik gelişmeler. 1960'ta Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulmasından sonra planlı ekonomiye girme çabaları başlamış, 1962 yılında yapılan 1 yıllık ekonomi planının başarıya ulaşması üzerine 5 yıllık kalkınma planları hazırlanmaya başlamıştır. 1963 ila 1967 arasındaki 1. 5 yıllık kalkınma planı ile 1968 ila 1972'yi kapsayan 2. 5 yıllık kalkınma planı hazırlanmıştır. Bu planların başlıca hedefleri şunlardır. 1970'lerin sonuna doğru ulusal tasarruflar ve yatırımlar arasındaki uçurum genişlemiştir. Kamu iktisadi teşebbüslerinin dengesi çarpıcı bir şekilde bozulmuştur. Buna bağlı olarak bütçe açığı büyümüş ve enflasyonda hızlı bir artış olmuştur. Cari işlemler dengesi önemli ölçüde açık vermiştir. Bu açıklar özel yabancı sermaye ve rezervlerle finanse edilmiştir. Fakat bu finansman şekli dış borçların artması, borçlanma yapısının bozulması ve konvertibil, çevrilgen döviz rezervlerinin azalması şeklinde üç alanda kötüleşmeye neden olmuştur. Bu ekonomik dengesizlikler sonucunda 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar kararları alınmıştır. Uyarı. 1960 ila 1970 arasında uygulanan ithal ikameci sanayileşme ile daha önce ithal edilen tüketim mallarının ülkede üretimi amaçlanmıştı. 1970'li yıllarda uygulanan ileri ithal ikameci modelle ülkemizde artık otomobil de üretilmekteydi. Test. Soğuk Savaş Dönemi. 1. Orta Asya Türklerinin Sovyet Rusya yönetimine karşı Türkistan'ın bağımsızlığı için çıkardığı ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? A. Bolşevik, B. Basmacı, C. Meiji, D. Boksır, E. Ağrı. Cevap A. Bolşevik. 2. Stratejik silahların sınırlandırılması görüşmeleri hangi tip silahların önlenmesi amacıyla düzenlenmiştir? A. Nükleer, B. Ateşli, C. Barutlu, D. Kimyasal, E. Konvansiyonel. Cevap A. Nükleer. 3. Yumuşama dönemi hangi iki lider arasındaki görüşmelerle fiilen başlamıştır? A. Kennedy, Khrushchev, B. Mao, İnönü, C. Lloyd George, Mussolini, D. Hitler, Musihito, E. Nixon, Nasser. Cevap E. Kennedy, Khrushchev. 4. 1. U-2 olayı, 2. Locarno Antlaşması'nın yürürlükten kalkması, 3. Küba buhranı. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Soğuk Savaş dönemi çatışmalarını artırmıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 1 ve 3. 5. SALT II Antlaşması'nın aşağıdaki hangi gelişmesiyle yürürlüğe girmemiştir? A. Küba buhranı, B. Berlin krizi, C. İsrail-Arap Savaşları D. Japonya'nın Mançurya'yı işgali E. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali. Cevap E. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali. 6. Komünizmin yayılmasını önlemek ve Orta Doğu ülkelerine mali ve askeri destek sağlamak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortaya atılan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Monroe doktrini B. Nixon doktrini C. Eisenhower doktrini D. Marshall planı E. Manila paktı C. Eisenhower doktrini 7. İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Londra B. Paris C. Sèvres D. Mondros E. Lozan Cevap B. Paris 8. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Konseyi'ne hangi dönem üye olmuştur? A. Atatürk B. İnönü C. Demokrat Parti D. AKP E. Celal Bayar Cevap B. İnönü 9. Orta Doğu'da Yahudi Devleti'nin kurulmasıyla ilgili ilk bildiri aşağıdakilerden hangisidir? A. Atlantik B. Balfour C. Locarno D. Lozan E. Truman Doktrini Cevap B. Balfour 10. 1. Amerika Birleşik Devletleri 2. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 3. Türkiye Berlin buhranı yukarıdaki devletlerden hangileri arasında sorun haline gelmiştir? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. 1 ve 2 D. 2 ve 3 E. 1, 2 ve 3 Cevap C. 1 ve 2 11. Fransızların 1930'larda Almanlara karşı oluşturduğu ve dünyanın en güçlü savunma hatları arasında yer alan hat aşağıdakilerden hangisidir? A. Maginot hattı B. Stalingrad hattı C. Demir perde D. Çelik paktı E. 38. Enlem çizgisi Cevap A. Maginot hattı 12. 1947'de komünist rejim altında bulunan ülkelerin Moskova'dan yönetilen bir blok haline gelmesiyle almış oldukları isim aşağıdakilerden hangisidir? A. Bağlantısızlar B. NATO C. Demir Perde D. Batı Avrupa Birliği E. Avrupa Konseyi Cevap C. Demir Perde 13. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birinci Dünya Savaşı sonrasında oluşacak yeni düzenle ilgili yayımladığı bildiri aşağıdakilerden hangisidir? A. Monroe Doktrini B. Truman Doktrini C. Wilson İlkeleri D. Eisenhower Doktrini E. Balfour Deklarasyonu Cevap C. Wilson İlkeleri 14. 1. 1931 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Aydın Milletvekili olmuştur. 2. 1946 Demokrat Parti'nin kurucularındandır. 3. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Yüksek Adalet Divanı'nca idama mahkum edilmiştir. Yukarıda özellikleri verilen devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Celal Bayar B. Fethi Okyar C. Adnan Menderes D. Refik Koraltan E. Fuat Köprülü Cevap C. Adnan Menderes 15. Soğuk Savaş döneminde yaşanan bilimsel gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Fransa ve İngiltere arasında ilk uluslararası televizyon bağlantısının kurulması B. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde ilk atom patlamasının yaşanması C. Renkli televizyon yayınının başlaması D. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Sputnik 1'i uzaya göndermesi. E. İlk koyunun kopyalanması. Cevap E. İlk koyunun kopyalanması. 23. ayrımın sonu sayfa 424.